Kalbi Hayat. Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programı başlıyor.
Hayırlı günler aziz dinleyenlerim. Kalbi Hayat serlevhalı program zincirinin bugünkü konusu kalpte oluşan, ortaya çıkan düşünceler ki biz buna havatır diyoruz. Bunlar nelerdir ve nasıl ortaya çıkmaktadır ve bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluğumuz söz konusu mudur? Bu konu birçok insanın sürekli zaman zaman gönlünü meşgul eden bir husustur. Kalpte oluşan düşünceler, duygular, niyetler, bir taraftan kulun sorumluluk alanına girip girmediği konusunda çeşitli görüşlerin ileri sürülmesine sebep olurken, diğer taraftan da özellikle tasavvuf erbabınca kalp tasfiyesi meselesiyle yakından ilgili görülerek üzerinde çokça söz edilen bir mesele olmuştur. Hatta Büyük İmam Gazali Hazretleri genel olarak havatır diye isimlendirilen bu nevi düşüncelerin her Müslüman tarafından bir şekilde mutlaka tanınması, bilinmesi gerektiğini, hatta bunun farz-ı ayn olduğunu ileri sürer. İslam alimleri, özellikle sufiler, kalpte oluşan düşünceleri kaynağına, yani nereden kaynaklandığına, niteliğine, derecesine ve kişinin sorumluluk alanına girip girmemesine bakarak çeşitli değerlendirmelere tabi tutmuş ve muhtelif sınıflandırmalar yapmışlardır. Genel olarak havatır ismiyle anılan bu düşünceler açıklanırken kitaplarımızda ya da sohbetlerimizde bazı kavramlara yer verilmektedir ki esasen bu konunun belki bu kavramları kısa kısa izah ederek başlamasında fayda vardır. Söz konusu kavramlardan kastımız mesela hatır, haciz, vesvese, hadisün nefs, ilham, niyet, hem, azim ve kast gibi kavramlardır. Bunların hemen hepsi kalple ilgili bir şekilde kimisi orada gelip geçen düşünceleri, kimisi de orada kalıcı niyet ve kasıtları ifade eden kavramlardır. Havatır ve hatarat olarak bilinen hatır kelimesi, kişinin iradesi dışında gönle düşen ve adeta orada hareket eden görüş, düşünce ve önceden unutulduğu halde hatırlanan şey anlamında kullanılan bir terimdir. Bunun çoğulu havatırdır. Havatır kelimesinin Türkçe'ye zaman zaman duyumlar olarak tercüme edilebileceği söylenmiştir. Sözlük itibariyle haciz ile hatır kelimeleri eş anlamlı kabul edilmekle birlikte haciz diye ifade edilen kitaplarımızda özellikle tasavvufi eserlerde bir Arapça kelimedir tabi haciz ve hatır kelimeleri ama sanki dilimizde çok kullanılarak özellikle Osmanlı döneminde Türkçe gibi kullanıla gelmiştir. Bu haciz kelimesi genellikle nefisten gelen vesveselere ad olmuştur. Hevaciz denmiştir. Mesela bunun çoğulu da hevacizdir. Binaenaleyh haciz ile hadisün nefs de nefs fısıltısı, nefs konuşması, insanın kendi iç konuşması anlamına gelir. Bunlar hemen hemen aynı şeylere delalet ederler. Aynı şeye işaret eden iki eş anlamlı kelime. Müteradif diyoruz biz buna. İki müteradif kelimedir. Haciz ve hadisün nefs kelimeleri, kavramları. İlham ve vesvese terimleri ise geldikleri kaynak, kalpte oluşturdukları fikir ve motive ettikleri hedef bakımından farklı olsalar da kalpte zuhur etmeleri bakımından havatırdan sayılmıştır. Bunlara da kitaplarımız, bunlara da havatır deyivermişlerdir. Çünkü kalpte ortaya çıkıyor bunlarda ilham ve vesvese. Lügatte, yani sözlük anlamı itibariyle fısıltı yapmak, fiskos etmek gibi gizli ses anlamına gelen vesvese, Kur'an'da insan ve cin şeytanlarına nispet edilmiştir. Aynı şekilde zaman zaman nefse nispet edildiği de görülmüştür. Yani nefsin insanın gönlünü saptırmaya yönelik fısıltılar, iç fısıltılarına da bir şekilde vesvese denilmekte. İnsan ve cin şeytanlarının insanı doğru yoldan alıkoyma ya da saptırma anlamındaki adeta fısıltıları da vesvese diye ifade edilmektedir. İlham kelimesi de lügatte bir şeyi bir anda yutturmak, yani içirmek manasına geldiği halde kelime itibariyle genellikle iyiliğe yönlendirici mahiyetteki gönle bırakılan hayır ve bilgiler anlamında kullanılmıştır. İlham denilince hep efendim müsbet anlamdaki gönle düşen duygular anlaşılır ve çoğunlukla meleğe nispet edilir. Yani meleğin ilhamı ya da zaman zaman Allah'a nispet edilir. Allah gönlüme şöyle ilham etti denir. Ya da gönlüme şöyle ilham olundu tabirleri kullanılır. Allahu Teala'dan kalbe gelen havatıra da, yani Allah'tan doğrudan kalbe indirilen duygu ve düşüncelere de daha çok hatır-ı hak tabiri kullanılmıştır. Hakkın hatırlatmaları diye ifade edebiliriz. Bu ifade kullanılmış. Görüldüğü gibi kalpteki düşüncelere çok farklı kelimelerle, kavramlarla dikkat çekilmiştir. Bunlardan ayrı olarak yine Arapça ifadeler olarak mesela hem kelimesi vardır, azim kelimesi vardır, niyet ve kast kelimeleri vardır ki bunlar daha çok kalpteki havatırın etkisiyle yönlendirilen kalbi iradenin yaptırılmak istenen davranışa karşı talep derecesini ifade eden terimler olduğu söylenebilir. Yani bir şekilde kalpte bir var olup bir yok olan, yani çok kısa sürede var olup kısa sürede yok olan düşünceler, bir de orada bir niyete dönüşen düşünceler vardır. Bunlar çeşitli şekillerde farklı isimlerle isimlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde. Bu kelimelerin hemen hepsi, yani hem kelimesi olsun, azim, niyet ve kast kelimeleri olsun, aralarında kısmi farklar olsa da genellikle bir şeyi yapmaya gönlün kararlı olması anlamında kullanılan eş anlamlı lafızlardır diyebiliriz. Azim kelimesi özellikle bir işin geleceğe de uzanan bir zaman diliminde icra edilebileceğine yönelik kalbi bir yönelişin ismi olurken, kast ve hem kavramları hemen yapılabilecek bir iş için kullanılır. Niyet ise yakın olsun, uzak olsun, mümkün olsun ya da olmasın, bir şeyi yapma arzusunun kuvvetli bir şekilde gönülde ortaya çıkmasına isim olarak verilmiştir. Bunların hepsi dikkat edilirse kalpte oluşan bir takım düşünceler, duygular ve hadiselerdir. Bu tür düşüncelere, niyetlere hedef olması itibariyle kalp bir hedef tahtasına benzetildiği gibi kendisine muhtelif nehirlerden su dolan büyük bir havuza da teşbih edilmiştir. Kalp tasfiyesi üzerine yoğunlaşan alim ve ariflerimiz, kalbe gelen bu düşünceleri tahlil etmek ve tanımak için bunların kaynağı ve vasıfları üzerinde geniş açıklamalarda bulunmuşlardır. Daha önceki programlarımızda kalbi etkileyen amiller başlığı altında incelemeye çalıştığımız Allah Celle Celaluhu, melek, cin, şeytan, nefis, insan ve çevre faktörlerini kalbe gelen düşüncelerin kaynağı, menşei olarak, kaynakları olarak görmek mümkündür. Bazı alimler idrak gücünün, yani insanın akletme melekesinin de kalbi havatıra kaynak olabileceğini ileri sürmüşlerdir. İnsanın kendi idraki de kalbe düşünceler atar demişlerdir. Şimdi burada bu söz konusu amiller sebebiyle kalbe doğan bu havatırın, bu düşüncelerin keyfiyetleri, vasıfları üzerinde biraz durmakta fayda var muhterem dinleyenlerim. Her şeyin sahibi ve hakim olması itibariyle Allah Teala'nın kalbi dilediği gibi yönlendirebileceği zaten açıktır. Bunu daha önceki programlarda da altına çizgiler çekerek adeta ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın beşerle konuşmasının üç şekilde olabileceğini beyan eder ayet-i kerimede. Estağfirullah. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهِ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَى. Yani ya bir vahiy ile ya bir perde arkasından yahut bir elçi gönderip de kendi izniyle dileyeceğini vahyetmesi olmadıkça Allah'ın hiçbir beşere kelam söylemesi vaki olmamıştır. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir beşerle konuşması ya vahiy yoluyladır, ya perde arkasındandır, ya da bir elçi gönderektir. Şüphesiz ki o çok yücedir, mutlak bir hüküm ve hikmet sahibidir. Şura suresi ayet 51. Yüce Rabbimizin beşerle konuşma şekillerinden biri olan vahiy esasen kalbe yöneliktir. Doğrudan kalbe yapılır. Vahiy kelimesi zamanla sözlük anlamının dışında terimleşince, ki vahiy dediğimiz zaman daha çok biz peygamberlere gönderilen ilahi mesajları anlarız. Ama vahiy kelime itibariyle daha geniş anlamlıdır. Bu böyle bir özel bir alana tahsis edilince, zamanla kelime bu şekilde daha çok bilinir ve tanınır olunca, Allah'ın kalbe yönelik hatırlatmaları vahiy kelimesiyle değil, literatürümüzde, kitaplarımızda, alimlerimizin sözlerinde daha çok ilham kavramıyla ifade edilmeye başlamıştır. Bazı alimlerse ilham yerine ilhamı daha çok meleğe nispet etmişler. Melek vasıtasıyla kalbe bırakılan düşüncelere ilham denmiş. Ama Yüce Rabbimizin doğrudan kulunun kalbine duygu bırakmasına, bir takım efendim orada yönlendirmelerde bulunmasına ise hatır-ı hak, yani hakkın hatırlatması terimini kullanmışlardır. Binaenaleyh bu iki kavram, yani ilham ve hatır-ı hak, Allah'a nispet edildiğinde elbette eş anlamlı diye ifade edebiliriz. Kalpte oluşan hatırın, yani o düşüncenin Allah'tan geldiğini alamet olarak İslam alimleri şöyle bir açıklamada bulunmuşlar. Demişler ki kalpte oluşan düşünce doğrudan Allah'tan gelen bir duygu, düşünce ve yönlendirme ise iradeyi bir kere hayra sevk eder. Böyle bir ilahi hatır ve kalbe üst taraftan gelir demişler. Ve bir alamet daha, bakınız üç tane alamet saymışlar. Bir, iradeyi hayra sevk edecek. İki, kalbe üst taraftan gelecek. Üç, gönülde karşı konulamayacak bir isteğin oluşması demişler. Yani bu üç vasıf hatır-ı hakkın tanınma alametleridir alimlerimize göre. Tabii bunlar muhterem dinleyenlerim, herkes bir alana teksif oluyor. O alanda Cenab-ı Hak ona açılımlar nasip ediyor, uzmanlıklar nasip ediyor. Fıkhul kalp, kalp fıkhı dediğimiz ya da fıkhul batın, iç bilgisi dediğimiz, iç alemin bilgisi, iç alemin anlaşılması dediğimiz alana teksif olmuş olan ariflerimiz, mürşitlerimiz ve gerçekten mürebbilerimiz, Rabbani alimlerimiz adeta kalbi laboratuvara alarak kalbe gelen her sesin özelliklerini, efendim niteliklerini, kaynağını tespit etmeye çalışmışlar. Sıradan insanlar için, bu gündeminde olmayan insanlar için böyle bir konu, yani gönlünü gündemine almayan bir insan için belki burada söylenilen hususlar çok afaki, ayakları yere basmayan düşünceler gibi gelebilir. Ancak konunun uzmanı diye ifade edebileceğimiz böyle irfani kültürle beslenmiş ve gönlünü ana gündem maddesi yapmış. Büyükler nazarında ise bu konular son derece ehemmiyetlidir, önemlidir ve hayatidir ve dolayısıyla onların bu alana yönelik söyledikleri sözler de sıradan sözler değil, gerçekten bir uzmanlık sözleridir, uzmanlık alametidir. İşte bir kalbe doğan düşüncenin Allah'tan geldiğinin alametini 3 maddede özetlemişler. Önce demişler, hayra sevk etmiş olması lazım bu gelen düşüncenin, kalbe üst taraftan inmesi lazım ve gönlün tamamını kaplayarak gönülde karşı konulamayacak bir istek doğurması lazım. Böyle bir şey Allah'tan gelen bir iradedir demişlerdir. Bir hatırdır demişlerdir. Meleğin kalbe yönelik etkilerini de ilham olarak daha çok isimlendirmişler. Kanaatimizce meleğin ilhamı iki şekilde değerlendirilebilir. Birisi elçilik gereği Allah'ın vahyini beşere ulaştırması, ki bu daha çok Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla olmuştur. Belki bizim bilemediğimiz Rabbimizin başka melekleri aracılığıyla da kullarına vahiy ulaştırdığı söz konusu olmuş olabilir. Biz bunu bilmiyoruz ama Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cebrail'in elçilik yaptığını bildiğimizden onu misal olarak gösteriyoruz. Demek ki meleğin ilhamı iki şekildedir. Bir, Allah'ın vahyini beşere ulaştırması. Diğeri ise müminlerle dost olmanın tabii bir sonucu olarak onlara iyi ve güzeli hatırlatmalarıdır. Nitekim Cenab-ı Hak Fussilet suresinde meleklerin lisanından onlar diyorlar ki nahnu evliyaukum fil hayati dünya ve fil ahira. Ey müminler, biz ey müstakim müminler, istikamet üzere olan müminler, biz dünyada da sizin dostunuzuz, ahirette de dostunuz olacağız. Öyleyse dostun dosta yardımı her zaman söz konusudur biiznillahü teala. İşte burada bütün meleklerin bir şekilde mümin insanlara, yeryüzündeki Allah'ın kullarına bu anlamda gönüllerine güzeli hatırlatacak ilhamlarda bulunması gayet tabiidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de meleğin kalbe yönelik hatırlatmalarının olduğunu hadis-i şerifte bize haber vermiştir. Allah'ın kalbe yönelik vahyini Hatır-ı Hak terimiyle isimlendiren alimlerimiz muhtemelen Allah'ın vahyi ile meleğin ilhamı arasında farkı ortaya koymak için böyle bir yol izlemişlerdir. Meleğin ilhamının özellikleri olarak da bakınız, bir şey meleğin ilhamı mıdır değil midir, şeytanın mıdır, nefsin midir, bunlar ayrıcı vasıflar. Demişler ki bir şeyin kalbe doğan düşüncenin meleğin ilhamı olduğunu bize gösteren alametler, bir, kişiyi hayra yönlendirmesi, makul ve meşru, yani Kur'an ve sünnete uygun ve aklı selime uygun olan güzelliğe yönlendirmesi bir. İkincisi, kalbe sağ taraftan gelmesi bu düşüncenin ve üçüncüsü, şer-i şerife muhalif olmaması demişlerdir. Hayra yönlendirecek, bu düşünce kalbe sağdan gelmiş olacak ve şer-i şerife, yani Kur'an ve sünnet çerçevesine aykırı olmayacak. İnsan ve cin şeytanlarından gelen bir takım havatır vardır, etkiler vardır ki bunlara daha çok Kur'an'da vesvese olarak ve literatürümüzde, İslami literatürde vesvese denilmiştir. Fakat insan ve cinlerin mümin olanlarının gönüllere iyi ve güzeli hatırlatmalarına vesvese tabirini kullanmak yerine genel olarak hatır kavramını, havatır kavramını kullanmak daha doğru olabilecektir. Hatta Allah Teala'nın zaman zaman insanlardan da elçi seçtiği düşünülürse, Allah bir kulunu diğer bir kuluna bir şekilde elçi olarak seçebilir, onun dilinden öbür kulunu ikaz edebilir, doğruya sevk edebilir. Bütün bunları düşündüğümüz zaman insanların gönüllere söylediği, gönülleri etkilediği düşüncelerin hepsine vesvese demek yerine onlara da hatır demek daha doğru olabilecektir. Belki vesvese çoğu zaman insanı olumsuza, kötüye, en azından faydasıza yönlendirmesi bakımından sadece şeytana, cin şeytanlarına ve insan şeytanlarına nispet edilmesi daha doğru olabilir. Hatta işte bu çerçevede insanın elçi olduğu düşünülürse insanın hatırlatmalarına bazen hatır-ı hak bile, hatır-ı hak dediğimiz hakkın hatırlatmalarına bile elçi oldukları söylenebilir. Alimler şeytani vesvesenin tanınma yolu olarak, bakınız bunun da bir efendim tanınma alametleri var. Bir kişiyi kötülüğe sevk etmesi, yani meşru olmayan Allah'ın istemediği hususlara yönlendirmesi, yaptırmak istediği bir kötülüğü sürekli aynı şekil ve üsluptan ziyade farklı yollarla hatırlatması. İkinci özellik de bu. Şeytan bir kötülüğü yaptırmak istediği zaman ona bir yoldan yaptıramazsa daha başka yollar dener. Ve Allahu alem şu ayette haber verilen ben sırat-ı müstakim üzerinde oturacağım diyor şeytan. Ve kullarının sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim. Ve onların çoğunu sana kul bulamayacaksın diye Rabbimize adeta böyle bir şeytanın söz söylemesinden yola çıkılırsa şeytan, şeytani vesveseler insanı sürekli başka yollarla efendim aynı yol üzerinde ısrar etmeden farklı meselelerle saptırmaya çalışır. Dolayısıyla birincisi kötülüğe sevk eden, kötülük yapmaya doğru insanı meylettiren düşünceler insanın gönlüne bırakıyor. İkincisi ısrarcı olmuyor. İnsanı hayırdan alıkoymak ya da kötülüğü yaptırma adına başka başka yollar deneyebiliyor. Üçüncüsü ise kalbe sol taraftan hücum etmesi demişlerdir. Bu da şeytani vesvesenin üç ayrıcı vasfı. Kötülüğe sevk etmesi, makul ve meşru olmayan yollara insana sürüklemesi, farklı farklı yollardan insana yaklaşması ve kalbe sol taraftan gelmesi demişlerdir. Kur'an-ı Kerim nefsin fısıltılarını, insanın kendi iç benliğinin fısıltılarını zaman zaman vesvese olarak nitelemesine rağmen yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bazı alimler bu vesveseler için haciz kavramını kullanmışlardır. Çoğulu hevacistir. O da nefisten gelen, insanın kendi iç benliğinin ürettiği adeta nefse gönle fısıldadığı düşüncelerdir. Nefsin kötü isteklerini şeytani vesveselerden ayıran en önemli fark, nefsani hatırların, bakınız bir şey, gönle düşen kötü düşünce şeytandan mı geliyor, nefisten mi geliyor? Bunun ayrıcı vasfı olarak diyor alimlerimiz, nefsani hatırlar, yani iç benliğimizin ürettiği havatır ve düşünceler çoğu zaman ısrarcıdır. İnatla yaptırmak istediğine üzerinde ısrarla insanı zorlar ve daha çok şehevi ve bedeni hazlarla ilgilidir nefsin istekleri. Bir takım aşağılıklardır, süfliliklerdir ve arzularımızdır, iç arzularımızdır. O iç arzuların olması adına adeta sahibini sürekli zorlar. Bu işte nefsin isteğidir. Şeytan baktı ki orası zorladığı bir noktadan efendim giremiyor, bir başka kapı arıyor, bir pencere arıyor ama nefis öyle değil. Hatta bunun için demişlerdir ki nefis biraz ahmaktır denilmiştir. Nefsin istekleri insan nefsinde, insan öz benliğinde var olan fıtri meyillerden kaynaklanıyor çoğu zaman. Bu nevi hevacisin, yani bu nevi düşüncelerin kalbin alt tarafından geldiği de ifade edilmiştir. Şeytanınki sol taraftan geliyor, nefsinki alt taraftan geliyor, meleğinki sağ taraftan geliyor, Rabbimizden gelen hatır-ı hak ya da ilham ise daha çok üst taraftan gelip bütün kalbi kuşatıyor ve aksini yapmaya insanda mecal kalmıyor. İdrak gücünden, yani akıl gücünden diyelim, geldiği beyan edilen, kalbe gelen havatıra gelince kanaatimizce bunun kaynağı daha yaratılışın başlangıcında nefse yüklenilen takva melekeleridir. İnsan öz benliğine yüklenilen takva melekeleridir. Takvanın kalbin bir vasfı olduğu göz önünde bulundurulur ve kalbe akletme, ibret alma ve anlama gibi fonksiyonların nispet edildiği düşünülürse bu melekelerin kötülükten koruyacak ve iyiliğe yönlendirecek havatırla gönle telkinde bulundukları söylenebilir. Duyular vasıtasıyla, yani göz, kulak, efendim dokunma duyusu, bunlar vasıtasıyla kalpte bir hareketliliğin olduğu da ayrı bir vakadır. Binaenaleyh duyular aracılığıyla çevre faktörünün gönülde havatırın oluşmasında etkisi büyük olacaktır. Hele hele göz, gönülde havatır oluşturma, düşünce oluşturma noktasında çok daha dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kulak da elbette önemlidir. İnsan bu anlamda işiteceği şeylerde seçici olması, efendim özellikle gözüne sahip olması son derece önemlidir. Kalpteki safiyeti koruma anlamında. Zira yukarıda ifade ettiğimiz gibi şeytanın kalbi etkileme yollarından birisi de dünyevi şeyleri süslemektir. Nefis ise çevre faktörünü sıkça kullanabilecek bir yapıdadır. Nitekim harama yönelik her bir bakışın şeytanın zehirli oklarından bir ok olduğunu ifade eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye hitaben, "Ey Ali, harama peş peşe bakma. İlk bakış senin hakkındır. Bunda mazur sayılırsın. Ancak ikinci bakış böyle değildir." buyurmuş. Ve bir hadislerinde de nefsin bu çeşit şehevi istek ve arzularının olabileceğine dikkat çekmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta büyüklerin şöyle bir klişe cümlesi vardır bununla ilgili. İade-i nazar da haram, idame-i nazar da haram demişlerdir. İade-i nazar peş peşe bakmak demek. İdame-i nazar bakışı uzatmak demek, devam ettirmek demek. İnsanın bu anlamda gözünün bir şeye çarpması ayrı bir şeydir. İradeli olarak ikinci bir bakışı ya da bakışını uzatması ayrı bir şeydir. İkinci bakış ve bakışın uzatılması gönle atılan zehirli oklardan bir oktur buyurulmuştur. Netice olarak kalp içeriden ve dışarıdan hedef olduğu etkiler sebebiyle içinde birçok havatırın hareket halinde bulunduğu bir fısıltı havuzu görünümündedir. Yani müthiş bir gürültü var içeride tabiri caizse. İçteki bu fısıltılar kemiyet ve keyfiyet olarak herkeste aynı derecede elbette değildir. Zira kalpler fıtri ve kesbi olarak farklı yapıda ve vasıfta olabileceğinden iyi ya da kötü etkileri kabul veya ret konusunda da aralarında elbette fark bulunacaktır. Temiz kalpler müsbet düşünceleri, daha çok olumlu, pozitif düşünceleri kendine çekerken kirli kalplerse kötü vesveseleri çekecektir. Yani tıyıp olan kalp, tertemiz olan kalp, tertemiz düşünceleri daha çok kendine çekecek. Ona mıknatıs olacak. Çöplüğe dönüşmüş kalp ise daha çok şeytani düşüncelerin odağı olacaktır. Gönülde cereyan eden bu düşüncelerin tanınması için nakli ve akli bilgilerin yanı sıra tecrübi bilgilerin de önemi elbette inkar edilemez. Fakat şunu söylemek gerekir ki herkesin müsbet ve menfi düşünceleri, yani gönülde geçen havatırı birbirinden ayırt etmesi kolay değildir. Binaenaleyh kişi ilahi tavsiye gereği en azından gönlüne düşen bu düşünceleri tezekkür etmeli, Allah'ı ve emirlerini hatırlayıp gerçeği görmelidir. İslam alimlerinin havatırı tayin için vahyin ışığına müracaat edilmesi gerektiğini vurgulamaları da emin bir yolu göstermesi bakımından son derece ehemmiyetlidir. Peki bu düşüncelerden biz ne kadar sorumluyuz muhterem dinleyenlerim? Bu da belki can alıcı nokta burasıdır. Elbette iç alemimizde nice düşünceler gelip geçiyor. Bunlar acaba bizi sorumlu kılıyor mu? Tabii kalbin irade mahalli oluşunun tabii bir sonucu olarak davranışları yönlendirmesi onun aynı zamanda sorumluluk merkezi olduğundan bir işaretidir. Yüce Rabbimizin "Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi o yaptığından sorumludur." Evet, kulak, göz ve gönül yaptığından sorumludur buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu beyan kalbin bir kısım amellerden dolayı sorumlu tutulacağına açık bir şekilde delalet etmekle birlikte İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Bakara suresi 286. ayette. Kalbi amellerin ve hatta düşüncelerin tamamından kulun sorumlu tutulup tutulmayacağı konusunda farklı değerlendirmelerin yapılmasına sebep olmuştur. Tabii kalpten geçen düşüncelerle ilgili çok detay alimlerimizin görüşleri var. Biz bunların hepsine yer veremeyeceğiz. Çünkü vaktimiz müsait olmadığı gibi belki radyo programı olarak bu konuların çok daha ilmi bir tetkik gibi sunulması da ağır kaçabilecektir. Bu bakımdan konuyu özetlemek isterim muhterem dinleyenlerim. Ez cümle alimlerimiz demişlerdir ki özellikle Muhammed Hamdi Yazır, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır alimlerimizin söylediklerini adeta özetler mahiyette şunları söylemiştir. Ayet-i kerimede içinizde ne varsa ifadesi mutlak olduğuna göre nefsin her türlü hallerini ve hareketlerini kapsamı içine almaktadır. İrade, yöneliş, duyuş, tasavvur, hayal, fikir, havatır, vesvese, şüphe, inanç, huy ve melekeler, hal ve davranışlar, ister ihtiyari, isterse gayri ihtiyari, yani istek dışı olsun, sürekli veya gelip geçici, iyi ya da kötü, insanın öz benliğinde bulunan her şey buna dahildir esasen. Fakat her şeyden önce, ayetin öncesine bakılacak olursa, yani sözün gelişi, ayetin bir önceki bölümüne bakılacak olursa daha çok orada وَمَنْ şahitlikle ilgili Cenab-ı Hak وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ kim şahitliği gizlerse onun kalbi günahkardır buyurur. İşte şahitliği gizlemek ve bildiğini söylememek gibi kötü şeylere ait olduğundan iyi olanlar yani kalbe gelen iyi düşünceler zahiren sanki hesaba çekilmenin dışında gibi görünüyor. İkinci bir husus İçinizde bulunan anlamına gelen ifadesi fi enfusikum ayetteki in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah içinizde bulunanı diye Rabbimiz böyle beyan buyuruyor. Bu ifade esasen gönülde yerleşmiş ve karar haline gelmiş olan duygu, düşünce ve niyetleri içine almaktadır. Dolayısıyla bir var bir yok olan gelip geçici ve kararsız duygular hesaba çekilmekten hariç görünür. Yani dolayısıyla kalpteki düşünceler böyle orada bir istikrar kazanmıyorsa, sürekli kalıcı değilse onlar zaten Cenab-ı Hak onları hesaba çekmez buyuruluyor. Üçüncü olarak Cenab-ı Hak gizli tutmak yani ihfa ve ibda ya da açığa vurmak, onları gizleseniz de açığa vursanız da buyurarak bunun insanın elinde olan düşüncelerle alakalı olduğunu ifade etmek istiyor diyor Elmalı Muhammed Hamdi Yazır. Dolayısıyla insanın istek dışı elinde olmadan gönle gelen iyi ya da kötü düşüncelerden dolayı herhangi bir hesaba çekilme durumu söz konusu olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde sorumluluğun kulların iradeleriyle yaptıkları amellere terettüp edeceği zaten açıkça vurgulanmıştır muhterem dinleyenlerim. Bu sebeple kişinin iradesi olmadan, kendi elinde olmadan, kalbi etkileyen bir takım ameller vasıtasıyla gönülde oluşan bu nevi düşünceler, adına havatır deyin, hevacis deyin, vesvese deyin, hadisün nefs deyin, bütün bunlar sorumluluk sınırının dışında bırakılmıştır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyuruyorlar. Şüphesiz Allah Teala konuşmadıkça veya eyleme dönüştürmedikçe, amele dönüştürmedikçe ümmetimin gönlünden geçen düşünceleri Cenab-ı Hak benim hatırım için ümmetimi bağışlamıştır buyuruyor. Dolayısıyla dilimizle ifade etmediğimiz sürece, onu bir aksiyona, amele dönüştürmediğimiz sürece içimizdeki düşüncelerden dolayı, gelip geçici düşüncelerden dolayı efendim Rabbimizin hesaba çekmeyeceği, affedeceği peygamberimiz tarafından müjdelenmiştir. Kişinin bu çeşit vesveselerden bile sakınma gayreti içinde olması elbette takdir edilecek bir davranıştır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu nevi iç fısıltılarını gönüldeki imanın bir alameti olarak değerlendirmiştir. Ya sahabeden birisi gelmiş, ya Resulallah bazen demiş içime öyle şeyler geliyor ki efendim onları söylemekten çok korkuyorum, imanıma zarar gelir deyince Efendimiz işte halis iman budur diyor. Halis iman budur. Yani içindeki düşüncelerden bile endişe duyar hale gelecek derecede hassasiyet kesbetmişse bir insan, o gerçekten imanının adamıdır. Ancak kalbe doğan düşünceler iradeyi yönlendirir ve gönülde bir şeyi yapma isteği ciddi bir şekilde oluşursa, ki biz buna niyet deriz, azim deriz, kast deriz, o zaman sorumluluk başlamış demektir. Nitekim Allah Resulü Efendimiz niyetleri sebebiyle mükafatlandırılan ya da cezalandırılan kimselerden sıkça söz etmiştir. Bir kutsi hadise de şöyle buyurulmuştur. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allah o kimse için kendi katında tam bir iyilik sevabı yazar. Bakınız içte bir niyet bu ama sıradan bir düşünce değil. Adeta yapma azmi bulunan bir niyet. O onu yapamasa bile bir Cenab-ı Hak ona yapmış sevabı yazıyor. Hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve hatta daha fazlasına kadar çıkarır. Şayet bir fenalık yapmaya niyetlenir de vazgeçerse onun için tam bir iyilik sevabı yazar Cenab-ı Hak. Fakat kötü işe hem niyetlenir hem de yaparsa Allah onun içinde bir günah yazar. Buraya kadar nakledilen ayet, hadis ve açıklamalardan efendim şöyle bir sonuca varmak mümkündür. Kalpte istikrar bulmamış, gelip geçici düşünceler sorumluluk alanının dışında kabul edilmekle birlikte niyet ve azim seviyesine yükselen iradi meyiller muhasebe ve cezaya tabi tutulabileceği gibi Allah'tan bir ihsan olarak mağfiret de edilebilecektir, bağışlanabilecektir. Ancak kalpte yerleşip meleke haline gelen ve bu sebeple İslam alimlerince de büyük günah kabul edilen kibir ve haset gibi menfi duygular ise yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız diğer küçük günahlarınızı örteriz mealindeki ayetten de anlaşıldığı gibi muahese ihtimali yüksek kalbin menfi vasıflarıdır. Bunlardan hesaba çekilir kul. Kalbindeki kibirden, hasetten, onun için kalpteki bu nevi duyguları da bir şekilde tezkiye etmek, temizlemek gerekmektedir. Bununla birlikte Kur'an'da ifade edildiği gibi şirk ve inkarın dışında diğer günahların bağışlanabileceği gerçeği de unutulmamalı ve hiçbir zaman Allah'a karşı ümitsizliğe düşülmemelidir muhterem dinleyenlerim. Yüce Rabbimiz gerçekten kalbimizi muhafaza buyursun. Onu saf bir hale zat-ı uluhiyetinin efendim tecellilerine hazır bir hale getirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin diyerek sözlerimi bitiriyor ve hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programını dinlediniz.